Ayrım 8.
C. Anlaşmalar dışında Türkiye, AB'nin dış ticaret politikalarına uyacak. AB bir ülkeye ticari kısıtlama getirir, ambargo uygularsa Türkiye buna uymak zorunda. Örnek, AB Adalet Divanı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 1994'te koyduğu ticaret ambargosu. Madde 64 diyor ki, Adalet Divanı'nın malların dolaşımı ile ilgili bir kararı, içtihadı varsa Türkiye buna uyar. Bu tür kararlar ticari olmaktan çok siyasi kararlardır. Dolayısıyla Türkiye'nin dış ilişkilerinde hangi ülke ile ne tür ilişkilere gireceği AB üst kurumları tarafından belirlenmiş oluyor. Bu kararlar bazen doğrudan doğruya Türkiye'nin nelere uyacağını gösterir, bazen ise bu uyum dolaylı bir biçimde empoze edilmiş olur. D. Türkiye'nin üçüncü ülkelerle imzalayacağı anlaşmalar dolaylı bir biçimde AB politikası içine sokularak ipotek altına alınmış oluyor. Örneğin Türkiye özel olarak ilişkilerini geliştirmek istediği bir ülke ile, Azerbaycan olsun, bir ticaret anlaşması yapmak istiyor. 6 Mart belgesine göre Türkiye'nin yapacağı bu anlaşmanın AB'nin gümrük birliği sistemini olumsuz etkilememesi gerekir. Bu ülkeden Türkiye'ye giren sınai mal AB gümrük hududunun içine girmiş sayılıyor. Çünkü gümrük birliği var. Eğer Türkiye imtiyazlı bir kredi sistemi ile böyle bir ilişkiye girmişse Türkiye GB sistemi içinde rekabeti bozmuş kabul edilir ve anlaşma engellenir. Dolayısıyla Türkiye'nin üçüncü ülkelerle yapacağı ticari ve mali anlaşmalar mutlaka AB gümrük birliği sisteminin işleyişini etkiliyorsa Türkiye Brüksel'e hesap vermek zorundadır. Madde 56. Bu muğlak madde Türkiye'nin üçüncü ülkelerle yapacağı ikili ticaret anlaşmalarını Brüksel'in gözetimi altına sokmakta ve kısıtlamalar getirmektedir. Böylece Türkiye tam üye olmadığı halde tam üyelerin belirlediği dış ilişkiler şablonuna bir tam üye yükümlülüğü ile sokulmuş olmaktadır. Yukarıda belirtilen dört husus anlaşma metninde yer alan maddelere göre Türkiye'nin dış ilişkilerini AB ipoteği altına sokmaktadır. Dolayısıyla ticari bir anlaşma metni gibi görülen 6 Mart belgesi siyasi bir sonuç doğurarak Türkiye'nin dış ilişkilerinin Türkiye için yer almadığı AB üst kuruluşları tarafından yönlendirilmesine ortam hazırlamaktadır. 2. Gümrük Birliği mevzuatına uyma zorunluluğu. Brüksel açısından işin mantığı şudur. Türkiye madem ki GB'ne giriyor, o halde GB ile ilgili olarak çıkarılacak her türlü mevzuata paralel kanunlar çıkararak uymalı, Adalet Divanı'nın içtihatlarını uygulamalı. Bu bakış açısı tam üyeler için doğrudur. Çünkü onlar GB ile ilgili olarak çıkarılacak yeni mevzuatı yapan kurumlarda yer alırlar. Kendi ülkelerinin görüş ve çıkarlarını korurlar. Gereken hallerde veto haklarını da kullanabilirler. Türkiye ise tam üye olmadığı için kendi dışında tam üyelerin çıkardığı mevzuata paralel mevzuatı yapmak yükümlülüğü altında kalıyor. Burada denebilir ki olsun varsın bunlar yararlı mevzuattır. Türkiye de buna uysun. Bu son ifadenin yarısı doğru ise diğer yarısı da tamamen yanlıştır. Çünkü bu tür mevzuatı ikiye ayırmak gerekir. A. Piyasanın daha verimli ve iyi çalışması için getirilen mevzuat. Bunlara uymak bir sorun değil, yararı da var. B. İkinci grup mevzuat ise AB kurumlarının siyasi, sosyal, mali politikalarının yürütülmesi için GB sistemine getirilen mevzuattır. Sorunlar burada başlıyor. Çünkü AB'nin tam üyelerinin siyasi, sosyal, mali politikaları, örneğin istihdam politikaları, AB tam üyelerinin geneline uygun olabilir ama Türkiye'ninkine ters düşebilir. Türkiye bunlar ters düşse bile GB çarkı içinde olduğu için bütün bu mevzuata uymak zorundadır. Çünkü bir ucu GB'ne uzanmaktaydı. Türkiye'de GB sistemi içindeki yerini bilmek gerekir. AB içinde GB diye ayrı tüzel kişiliği olan bir kurum yoktur. Kurum AB'dir. GB AB'nin bir bütün olarak ve birbirleriyle bağlantılı olarak işleyen çarklarının sadece bir tanesidir. İşte bu nedenle sadece GB'ne katılma diye bir hadise olamamaktadır. Türkiye örneğinde olduğu gibi bunu yapay bir biçimde oldurmaya çalışmak dengesiz ve tek yanlı bir montaj hatizesinin doğmasına yol açar. İşin temelindeki sakatlık buradan kaynaklanıyor. Bu nedenle tam üyelik ile GB birlikte yürür. Bu nedenle AB'ni GB'ne dahil olan ülkeleri aynı zamanda tam üyedirler. tüm üye olacaklar ve karar organlarında yer alacaklar ki 10 ayrı çarkın birbirleriyle bağlantılı olarak işlemesini yönlendirebilsinler. Bu teknik mesele anlaşılmadığı sürece Türkiye'de hiç kimse GBN girişinin ne anlam taşıdığını veya taşımadığını tam olarak göremez. Şimdi gelelim esas meselemize. Türkiye'nin yukarıda açıklanan koşullar altında GB ile ilgili olarak AB'nin getireceği tüm yeni mevzuata uyum sağlama zorunluluğu şu çelişkili durumu yaratır. Tam üyeler GB ile ilgili yeni mevzuatı kendi ulusal çıkarlarının bir armonisi olarak getireceklerdir. Bunların bir kısmı Türkiye'nin de çıkarlarına uygun olabilir ama diğer bir bölümü de muhtemelen ters düşebilir. Çünkü yukarıda da belirtildiği gibi GB AB'nin sosyal, siyasal, mali politikalarının bir vasıtasıdır. Bu politikaları gerçekleştirmek için kullanılan zeminlerden, çarklardan bir tanesidir. Görülüyor ki sadece ticari bir bölüm veya çark gibi görülen GB, gerçekte AB bütünlüğü içinde bir parçadır. Türkiye için sadece bu bölüme bağımlılık, sonuçta AB'nin diğer politikalarına da bağımlılık olmaktadır. O halde Türkiye, AB tarafından yönetilen GB içine girmek de diğer politikalar bakımından da tam üyelerin denetimine girmiş olmaktadır. GB'nin yeni mevzuatına uyum zorunluluğu Türkiye'yi dolaylı olarak AB politikalarına uymaya zorlamış olmaktadır. Bu bakımdan hadisenin bir ayağı ticari ise diğer ayağı da siyasidir. Anlaşma metninin maddeleri incelendiğinde birçok maddede şu hususun vurgulandığını görüyoruz. Esas olan GB'ne uyumdur. Türkiye'nin üçüncü ülkelerle yapacağı anlaşmalarda GB esastır. Türkiye, GB'nin işleyişini olumsuz etkileyebilecek bir anlaşma yapamaz. Türkiye'nin bir iç veya dış uygulaması veya çıkaracağı bir mevzuat, GB'ni olumsuz etkilememelidir. İlk bakışta çok doğal görülen bu ifade ve vurgulamalar sonuçta Türkiye'nin elinin kolunun bağlanmasına ve pek çok faaliyetin AB'nin sosyal, politik, mali, ekonomik, ticari hatta askeri politikalarına bağımlı olması sonucunu doğurmaktadır. Bu politikaları ise tam üyeler üst organlarda kendi ulusal çıkarları doğrultusunda yapmaktadırlar. Türkiye'nin bu kararları katılımı söz konusu değildir çünkü tam üye değildir. 3. AB Adalet Divanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerindeki konumu. Adalet Divanı tam üyelerin hakimlerinden meydana gelir ve uluslararası AB hukukunun kollayıcısıdır. Hem hukuk düzeni olarak hem de divan olarak tam üyelerin çıkarlarının damgalarının vurulduğunu görüyoruz. Adalet Divanı'nın kararlarına Türkiye kesinlikle uymak zorundadır. Bu hem AB hukuk düzeni açısından böyledir hem de 64. madde yumuşak ifadesine rağmen bu konuda kesin bir hüküm koymaktadır. Tam üyelerin hakim olduğu bir düzen içinde ve hakimlerinin yer aldığı bir Adalet Divanı karşısında Türkiye kararlara uymak zorunda olan bir konumda tutulmuştur. Böyle olabilmesi için ATBMM kararı ile madde bazında 64. madde bu yetki devrinin yapılması gerekirdi ve daha da önemlisi Türkiye'nin tam üye statüsünde bulunması gerekirdi. Sadece 1963'te yapılan ve genel nitelikte olan bir anlaşmaya göre yetki devri yapılmış kabul edilemez. Çünkü AB'nin diğer üye ülkeleri böyle yapmamışlardır. Türkiye tam üye olmadığı sürece de Adalet Divanı'nın kararlarına tartışmasız uymak konumunda bırakılamaz. 6 Mart Anlaşması'nın metinleri hukukçular tarafından incelenip tartışılmaya başlanınca gerçekler su yüzüne çıkacaktır. Adalet Divanı'nın 64. maddedeki konumu GB kanalı ile Türkiye üzerinde siyasi ve hukuki bir yönlendirmenin ve tek taraflı bağımlılığın ortaya çıkmasına neden olan bir pozisyondur. Bu bakımdan siyasi sonuçları olan bir maddedir. Yukarıda yapılan açıklamalar bir gerçeği açık bir biçimde ortaya çıkarmaktadır. Türkiye 6 Mart Anlaşması ile bir ticari bölüme dahil edilmemekte, aynı zamanda AB politikalarına da tek yanlı olarak bağımlı hale gelmektedir. Bu nedenle 6 Mart Anlaşması'nı bir vesayet anlaşması olarak değerlendirmek gerçeklere uygun bir yargıdır. Bu yargı anlaşmanın maddelerinde açık bir biçimde görülmektedir. Bu gözlem için hukuk ve iktisat bilgisi yanında AB'nin nasıl işlediğini de bilmek gerekir. Bu bilgiler bir araya gelince gerçekten vahim bir anlaşmanın altına imza atılmış olduğu görülür. Verilen özel bilgilerin ve değerlendirmelerin sonucunda ise 6 Mart Anlaşması'nın şu özelliklere sahip olduğu anlaşılıyor. A. Kurulan sistem yapay bir sistemdir. AB Türkiye'yi tam üye yapamadığı için böylesine yapay bir sistem düzenlenmiş ve Türkiye AB'ye tek yanlı monte edilmiştir. B. Türkiye karar organlarında yoktur. Ancak gıyabında alınan kararları uygulamakla yükümlüdür. Tam üye olmadığı halde onlar gibi yükümlülük altına girmektedir. C. 6 Mart Anlaşması'nın kurduğu sistem dengesiz ve tek yanlıdır. de ticari gibi görülen 6 Mart anlaşması Türkiye aleyhine siyasi sonuçlar doğurmaktı ve hem ekonomik hem de siyasi olarak Türkiye'yi AB'ye bağımlı duruma getirmektedir. Bu özellikler göz önüne alındığında 6 Mart düzeninin Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla bağdaştığını söylemek imkansız hale gelmektedir. Sistem Türkiye'yi AB'ye yakınlaştıran değil, Türkiye'yi tek yanlı olarak AB'ye bağımlı hale getiren bir sistemdir. Zaten Türkiye'den başka bir örnekte bulunmamaktadır. Ticari gibi görülen ancak çok ağır siyasi sonuçlar doğuran böyle bir yapılanma yerine Türkiye AB ile serbest ticaret anlaşması yapmış olsa bütün bu sorunlar ortadan kalkar ve AB ile ticari ve ekonomik yakınlaşma dengeli ve sorunsuz sürerdi. Madde bazında bazı değerlendirmeler. 1. Madde 16. Türkiye'nin AB'nin 3. ülkelerle imzalamış olduğu A. imtiyazlı ticaret anlaşmaları ve otonom rejim düzenlemelerine 5 yıl içinde uymasını zorunlu kılıyor. AB anlaşmaları politik ve ekonomik tercihleri doğrultusunda yapmış bulunmaktadır. Türkiye bu tercihlere bağlanmış oluyor. Bu anlaşmalar çok sayıdadır ve hangi ülkelerle yapıldığı anlaşmanın ekine konmuştur. Bunlar arasında Kıbrıs Rum yönetimi de bulunuyor. 16B madde, anlaşmanın diğer maddeleri doğrultusunda yorumlandığında ileride yapılacak anlaşmalara da Türkiye'nin uyma zorunluluğu doğuyor. Çünkü esas olan GB rejimi içine giren sinayi malları Türkiye'nin bir tam üye gibi uyma yükümlülüğünün bulunmasıdır. 2. Madde 52 Taksim 1, Türk mevzuatının AB mevzuatına uyumlu hale getirilmesini öngörüyor. Bu doğaldır. Ancak hemen 52 Taksim 2'de GB'nin doğrudan doğruya işleyişiyle ilgili alanlar sıralanıyor. Ticaret politikası bu dış ticaret politikasını da kapsıyor. Üçüncü ülkelerle imzalanan ve sanayi ürünlerini içeren anlaşmalar. Hemen hemen bütün anlaşmalarda sanayi ürünleri bulunur ve diğerleri sayılıyor. Bu ikisi çok önemli. Çünkü Türkiye dış ticaret politikasının ve üçüncü ülkelerle imzalayacağı anlaşmaları AB'nin GB sistemine ve dolayısıyla AB'nin üçüncü ülkelere yönelik politikalarını uydurmak zorunda kalıyor. Oysa AB'nin dış ticaret politikası ve üçüncü ülkelere yönelik politikası tam üyelerin ulusal çıkarları doğrultusunda ortaya çıkmış ve çıkacak politikalardır. Birçok konuda Türkiye'nin dış politikası ve dış ilişkileri ile aynı paralelde olmayabilir. 4. AB Gümrük Birliği ile ilgili yeni bir mevzuat getirirken Türkiye'nin iç mevzuatında uyum sağlanması, kanun, kararname, yönetmelik çıkarması için haber veriyor. Madde 54. Türkiye buna uymakla yükümlü. Çünkü GB sistemi içinde bulunan Türkiye bunu yapmazsa GB'ni aksatmış, işleyişini bozmuş kabul ediliyor. Peki bu yeni mevzuat niçin getiriliyor? Tam üyelerin menfaatleri onu gerektirdiği için. Bu yeni getirilen mevzuat Türkiye'nin çıkarlarıyla bağdaşmayabilir. Unutulmaması gereken çok önemli nokta şudur. AB'nin gümrük birliği politikası AB'nin mali, ekonomik, sosyal politik hatta savunma politikalarının bir uzantısıdır. Bu konularda benimsenen yeni bir politika GB'nin işletilişine ve mevzuat değişikliğine de yansır. Dolayısıyla Türkiye yalnızca ticari bir çarkın içine tek yanlı olarak sıkıştırılmakla kalmıyor. AB tam üyelerinin sosyal, mali, ekonomik ve siyasi uygulamalarına da dolaylı olarak bağlanmış oluyor. 5. Türkiye kendi bünyesi içinde mevzuat değişikliği yaparken bu değişikliğin kesinlikle GB sistemi üzerinde olumsuz etki yapmaması gerekir. Madde 55. Burada GB sisteminin işleyişi Türkiye'nin kendi önceliklerinden, ulusal tercihinin üstündedir. Ancak yukarıda belirtildiği gibi GB sistemi yalnızca piyasa ekonomisinin iyi işlemesinde gerekli olan özellikleri kapsamaz. Aynı zamanda tam üyelerin ulusal çıkarlarının gereklerini de yansıtır. Bunun sonucu olarak Türkiye getireceği yeni mevzuat açısından AB'nin politikasına bağımlı hale gelmiş olur. Burada kritik nokta GB sisteminin zamanla AB tam üyelerinin ulusal çıkarlarının gerektirdiği politikaların ve uygulamaların bir aracı olmasıdır. Eğer Türkiye tam üye olsaydı o zaman sistem yerli yerine oturacaktı. Sistemdeki dengesizlik ve yapaylık Türkiye'nin tam üye yapılmamasından kaynaklanmaktadır. 6. Madde 56 incelendiğinde Türkiye'nin önünde sonunda AB gümrük sistemine uyması sonucuna doğurur. GB Ortak Komitesi'nin kararlarında GB sistemine uyum esas alınmaktadır. Bu da Türkiye'nin kendi getireceği mevzuat değişikliğinin AB'nin kendi tercihleri doğrultusunda belirlediği GB sistemine bağımlı olmasını gerektirmektedir. Sistem bu anlayışın üzerine oturtulmuştur. 7. AB komisyonu karar alırken Türk uzmanları da danışılacaktır. Bu sadece görüş almak niteliğindedir ve nihai karar yine AB organları tarafından verilecektir. Türk tarafı sadece danışma sistemi içinde devreye sokuluyor. Bu durum tam üye yapılmamanın ortaya koymuş olduğu dengesiz yapının tipik bir göstergesidir. Bu dengesiz yapıdan dolayı Türkiye'den başka yalnızca GB sistemine dahil olmak isteyen başka bir ülke yoktur ve olacağını da sanmıyoruz. 57. ve 58. maddelerden çıkan sonuç budur. 8. Madde 61'de katma protokolün 60. maddesindeki koruma tedbirlerinin geçerliliği belirtiliyor. Ancak hemen madde 62'de alınan koruma tedbirinde GB'ne en az zarar veren önleme öncelik verilecektir diyor. Koruma tedbiri alırken karşı tarafın menfaatinin zarar görmemesi, GB'nin işlemesinin önceliği bakımından esas alınıyor. Karşı tarafı zarar görüyorsa, ki mutlaka zarar görür, dengeleyici önlemler alabilecektir. Bu durumda Türkiye katma protokoldeki 60. maddeye dayanarak koruma önlemi alacaksa, A. Bu önlem GB'nin işleyişine olumsuz etki etmemelidir. Bu çok zor bir işi olumsuz etkileyen bir yön mutlaka bulunabilir. B. AB tarafı dengeleyici karşı önlem olabilecektir. Bu karşı önlem mutlaka Türkiye'ye bir maliyet getirir. Bu durumda koruma mekanizması geçerliliğini ve etkinliğini büyük ölçüde kaybetmektedir. 9. Türkiye, AB Adalet Divanı'nın kararlarına, içtihatlarına uymakla yükümlüdür. 64. madde. Bu divan tam üyelerin hakimlerinden oluşur ve uluslararası kabul edilen AB hukukunu korumakla görevlendirilmiştir. Hakemlik müessesinin dışında kalan konularda ortaya çıkan ihtilaflarda divanın bu statüsü 6 Mart 1995'te imzalanan ortak konseyi kararı ile kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın imzaladığı ortaklık konseyi kararı ile Adalet Divanı'na TBMM'nin üzerinde hukuki statü tanınmış oluyor. Diğer AB üyeleri de bunu kabul etmişlerdir. Ancak onlar tam üyedirler ve Adalet Divanı'ndan hakimleri bulunur. Ayrıca bu yetki devrini referandum veya parlamento kararı ile yapmışlardır. 6 Mart belgesinin Türkiye üzerindeki etkileri nasıl incelenmeli? 6 Mart 1995 anlaşması eğer normal bir gümrük birliğini Türkiye'nin eşit üye statüsünde katılımına olanak veren bir anlaşma olsaydı o zaman yapılacak ekonomik tahliller ve varılan sonuçlar oldukça farklı olurdu. Normal bir gümrük birliği derken kastedilen şudur. Eğer AB ülkeleri 15 üye sadece aralarında gümrük duvarlarını kaldırmış ve dış dünyaya karşı ortak bir gümrük tarifesi uygulayan bir yapı içinde olsaydı ve Türkiye'de 16. üye olarak bu birliğe katılsaydı, Türk ekonomisi üzerindeki etkiler. A. Bir defa büyük pazar içinde bulunmanın sağlayacağı ekonomik avantajlar ele alınarak değerlendirme yapılardı. B. İkinci olarak da Türk ekonomisinde özellikle sanayi ve hizmet sektörlerinin büyük pazar içindeki rekabet koşulları değerlendirilir ve bu koşulların üretim, ihracat, büyüme, yatırımlar, istihdam ve gelir bölüşümü üzerindeki etkileri incelenerek bir sonuca varılırdı. A ve B şıklar arasında da zaten etkileşim, ilişki bulunmaktadır. C. Gümrük birliğine katılımın, normal bir üye gibi katılımın, Türk ekonomisi üzerindeki ticaret yaratıcı etkisi, ticareti dış saptırıcı etkisi incelenir ve bunların makro etkileri, refah etkisi ortaya konarak değerlendirmeler yapılırdı. Ancak 6 Mart anlaşması için yukarıdaki analiz yöntemini kullanarak bir sonuca varılamaz. Bunun açık nedenleri ise şunlardır. A. AB bir gümrük birliği değildir. AB kendine özgü bir konfederasyon olma yolunda ilerleyen geleceğin Avrupa konfederasyonudur. Parlamentosu, Bakanlar Kurulu Komisyonu, Yönetim Kurumu ve Adalet Divanı ile siyasi, hukuki, askeri, BAB, AGSK, sosyal, mali ve ticari bir yapılanmadır. Bu konfederasyonun gümrük birliği diye adlandırılan ayrı bir ünitesi yoktur. Konfederasyona ancak tam üye olarak girilir ve tam üye olunduğu zaman da diğer mekanizmalarla birlikte ticari mekanizma gümrük birliği içinde yer alınmış olur. B. Siyasi, sosyal, askeri, mali ve ticari katlardan oluşan bu kendine özgü konfederasyonun bu bölmeleri birbirlerinden bağımsız değildir. Ticari bölümü ile diğer bölümler arasında karşılıklı bağlar vardır. Örnek AB dış politikası ticari bölmeye yani gümrük birliğine yansır. Veya aksi yönde bir ülke ile politik sorun çıkarsa dış ticaret politikasını da buna göre yönlendirerek ticari bölmedeki araçlardan yararlanır. Örnek ticaret ambargosu veya ithalatta miktar kısıtlaması. AB'nin normal bir gümrük birliğinden çok farklı olan bu yapısı karşısında Türkiye'nin AB'nin sadece bir bölmesi olan ticari çarkına, gümrük birliğine dahil edilmesinin Türk ekonomisi üzerindeki etkileri nasıl tahlil edilecektir? Bu durumda Türkiye'nin sadece gümrük birliği niteliği taşıyan bir kuruluşa girmesinde olduğu gibi bir analiz yöntemi uygulanamaz. Eğer AB yalnızca bir gümrük birliği kuruluşu olsaydı, o zaman yukarıda belirttiğimiz gibi büyük pazar içinde bulunmanın etkileri, ticaret yaratma ve değiştirme etkileri incelenirdi. Ancak AB'nin çatısı göz önüne alındığında, Türkiye'nin AB'nin yalnızca ticari çarkının içine dahil edilmesinin Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini anlayabilmek için aşağıdaki başlıkların incelenmesi gerekir. 1. AB'nin dış ticaret politikasına Türkiye'nin tek yanlı bağımlı olmasının Türk ekonomisi üzerindeki etkileri nelerdir? 2. AB'nin mali, ekonomik ve ticari politikalarına tek yanlı bağımlı olmanın Türkiye üzerindeki etkileri nelerdir? Ticari mekanizmaya bağımlılık diğerlerine de bağımlı yapar. 3. AB tercihleri doğrultusunda Türkiye'nin içinde yer almadığı kurumların, Türkiye tam üye değil, belirlediği ve ileride belirleyeceği ekonomik ve ticari mevzuatı Türkiye'nin uymak zorunda bulunmasının Türk ekonomisi üzerindeki etkileri nelerdir? 4. Türkiye'nin içinde bulunmadığı AB, Adalet Divanı'nın ticari meselelerdeki kararlarına Türkiye'nin uymak zorunda olmasının Türk ekonomisi üzerindeki etkileri nelerdir? 5. Sorunlar yüzünden Türkiye yarın 6 Mart 1995 anlaşmasına uymadığı takdirde bunun Türk ekonomisi üzerindeki etkisi ne olur? Yukarıda belirtilen etkilere daha başkaları da eklenebilir. Ancak 5 kalem inceleme konusu bile meselenin ne kadar zor ve karmaşık olduğunu gösteriyor. Bu zorluk AB'nin kendi iç mekanizmalarının bozukluğundan kaynaklanmıyor. Kaynağı Türkiye'nin büyük bir sistemin sadece bir bölmesine bağlanmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye AB içinde diğer üyeler statüsünde tam üye olarak yer almış olsaydı, o takdirde AB'nin tek yanlı yönlendirmesi veya Türkiye'nin tek yanlı bağımlılığı ifadeleri ortadan kalkacak, inceleme konuları ekonomi ve siyaset mantığının ve biliminin kuralları içinde daha net değerlendirilebilecekti. Ancak 6 Mart 1995 anlaşması öylesine büyük dengesizlikler ve çelişkiler içermektedir ki böyle bir belgenin mantığı veya mantıksızlığı içinde iktisadi bir tahlil yapmakta zorlaşmaktadır. Ancak net olan ve kolay görülen çok önemli bir nokta vardır. Diğer üyeler statüsünde olmayan, tam üye olmayan bir ülke sistemin sadece bir bölmesine monte edilirse sistemin bütün tarafından AB üst kurumları tarafından yönlendirilen ve idare edilen bir ülke konumuna düşer. Zaten AB'de sadece gümrük birliğine dahil olma diye bir mekanizma, sınıflama bulunmamaktadır. Bundan dolayı Türkiye benzeri ilişki kuran başka bir ülke bulunmuyor ve yarın da bulunmayacaktır. O zaman 6 Mart Anlaşması'nın Türk ekonomisi üzerindeki etkileri derken aslında sorduğumuz soru şudur. Türk ekonomisi AB tarafından idare edilen bir ekonomi olunca bunun etkileri nasıl olacaktır? Doğal olarak soruna sadece ekonomik meseleler içinde bırakmamak gerekir. Daha gerçekçi olmak için soruyu şu şekilde değiştirmek daha uygun olur. Eğer Türkiye AB'nin kendi politik, sosyal, ekonomik ve askeri tercihleri doğrultusunda AB tarafından idare edilirse bunun Türkiye üzerindeki etkileri nelerdir? Bu soru 6 Mart 1995 anlaşmasının içerdiği maddeleri çok daha iyi ortaya koymaktadır. AB'nin yapısını iyi bilen, iyi bir hukuk ve iktisat bilgisi olan biri veya birileri anlaşmada var olan maddeleri ön yargısız olarak inceledikleri takdirde varılacak sonuç budur. 6 Mart anlaşmasının Türkiye üzerindeki etkileri yukarıda sorulan sorunun karşılıkları araştırılarak bulunabilirdi. Ancak bu konular o yıllarda hiç ele alınmadı. 6. Bölüm. Gümrük Birliği imzalanırken işin perde arkası. 1995 belgesinin imzalanması öncesinde dramatik gelişmeler oldu. Meseleyi daha iyi görebilmek için daha önceki yıllara göz atmamız gerekiyor. 1989 yılında Türkiye'nin 1987'de yaptığı tam üyelik başvurusu Brüksel tarafından nazikçe reddedilmişti. Türkiye'nin reddedileceği 1987'de Ankara tam üyelik başvurusu hazırlıklarını yaparken belliydi. Çünkü AB ilgilileri Ankara'ya gelip Turgut Özal'dan başvuruyu yapmaması için ricada bulunmuşlardı. Ama Özal nedense Ankara'nın reddedileceğini bile bile başvurmuştu. Ben bu gerçeği o yıllarda tesadüfen öğrendim. GAP'ta, Urfa'da bir uluslararası seminere katılmak için Ankara üzerinden Urfa'ya gidiyordum. Kaldığım otelde Dr. Eberhard Reiner'a rastladım. O tarihlerde AB'nin Akdeniz ülkelerinden sorumlu bir üst düzey bürokratik idi. Kendisini önceden tanıyordum. Oturup konuştuk, bana Brüksel'in karşı yönde isteğine rağmen Özal'ın tam üyelik başvurusunu yaptığını Doktor Ryan söyledi. Çünkü Özal ile kendisi görüşmüştü. Ankara Brüksel tarafından geri çevrilince Turgut Özal çok kısa bir süre sonra basına şu açıklamayı yaptı. Türkiye AB'ye alınmasa da gümrük birliğine gireceğiz. Başbakanın bu açıklaması gazete manşetlerinde yer aldı. Bir akademisyen olarak 1969'dan beri bu konuların içindeydim. Başbakanın açıklaması mantık dışıydı. AB, AT'deki sisteme göre bir ülke önce tam üye olur, sonra da yavaş yavaş gümrük birliği sistemine giren AB, AT içindeki bütün çarklara zaman içinde uyum sağlardı. Örneğin Yunanistan 1981'de tam üye olmuştu. Bu ülkenin AB, AT gümrük sistemine tam uyumu yıllar almıştı. Mantık çok basitti. Bir ülke üye olarak yükümlülük altına giriyorsa önce bir tam üye sıfatı ile karar organlarında yer almalıydı.